İkinci Krallar kitabının 5. bölümüne geldik. Konu Aramlı Naaman'dır ve Naaman'ın iyileştirilmesi bu bölümde yer almaktadır. 5. bölüm Peygamber Elişa'nın yaşamındaki en ilginç bölümlerden biridir. Onun büyük bir olasılıkla İlyas kadar sert olduğunu ve aynı zamanda iyi bir mizah anlayışına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ben Rabbin bir mizah anlayışına sahip olduğuna ve mizah anlayışına sahip kişileri kullanmayı sevdiğine inanıyorum. Çok çaresiz durumda olan bir adamla ilgili olduğu halde bu olayı okuduğunuzda gülümsemekten kendinizi alamazsınız. Aram kralının ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı diyor 2. Krallar 5. bölüm 1. ayette. Çünkü Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi ama cüzzamlıydı. İlk ayet bizleri Naaman hakkında kısaca bilgilendirir. Naaman Aram ordusunun komutanıydı. Putperest olduğu halde hem büyük ve hem de saygın bir adamdı. Rab onun aracılığıyla Aram'a kurtuluş sağlamıştı. Bu önemli bir şeydi. Naaman'ın Rabbin kullandığı bir adam olduğu görüşüne katılacağınızdan eminim. Rabbin bu dünyada Hristiyan olmayan kişileri kullandığını göreceksiniz. Bu size tuhaf gelebilir ama Tanrı'nın Firavun, Nebukadnezar, Koreş ve Büyük İskender gibi kişileri kullandığını görmek için Tanrı sözünden fazla okumanız gerekmez. Burada da bizlere Naaman'ı kullandığı söylenmektedir. Ayrıca Naaman'ın cesur bir yiğit olduğu da söylenmiştir. Bütün bunlar cennetin yüksek mahkemesinden bildirilmiştir. Tanrı bu tür şeyleri küçümsemez. Bu putperest adam Tanrı tarafından kullanılmıştı. Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştı. Ama onun bir derdi vardı. Cüzzamlıydı. Günümüzde Hristiyan olmadıkları halde dünyada haklarında güzel şeyler söylenebilecek birçok insan vardır. Bunların iyi erkek ve kadınlar olduklarını ve iyi şeyler yaptıklarını söyleyebilirsiniz ama sözlerinizin hepsinin sonunda onların günahkarlar olduklarını söylemeniz gerekir. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor Rabbin sözü. İnsanlar ne kadar hoş olursa olsunlar hepsi Tanrı'nın gözünde günahkardırlar. Sen ve ben de. Putperest uluslardan cüzzamlılar toplum dışı edilmiyorlardı o dönemlerde. Tanrı'nın İsrail'e cüzzamlıları uzak tutmak konusunda bir yasa vermiş olması ilginçtir. Çünkü bu yasa hastalığın yayılmasını önlüyordu. Günümüzde cüzzamlılar ya da tehlikeli ve bulaşıcı hasta olanlar hastanelerde özel yerlere konur ve toplumdan uzak tutulur. Tanrı bu talimatları herhangi bir putperest ulus bunun bilincine varmadan yüzyıllar önce kitabına koymuştu. Bu üzerinde düşünmeniz gereken bir şeydir dostum. İnsanlar uygar zamana gelene kadar cüzzamlıları toplumun geri kalan kısmından ayırmaya karar vermemişlerdi. Kutsal kitapta cüzzam bir tür günahtır. Bunun bir nedeni insansal yollarla tedavi edilememesiydi. Sadece Tanrı günahı tedavi edebilir ve günahkarı kurtarabilir. Naaman'ın birçok iyi yönü vardı ama bir günahkardı. Cüzzamını saklamaya çalışıyordu ama tedavi edemiyordu bir türlü. Günümüzde de birçok insan günahın üzerine beyaz bir boya çekmeye çalışıyorlar. Onu örtmeye, güzel, süslü şeylerle kapatmaya çalışırlar. Tamamen yıkanıp beyazlanmaları gerekir ve bunu da ancak Rab yapabilir. 2. Krallar 5. bölüm 2. ayette diyor ki, Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti. Bu kız kutsal kitaptaki bilinmeyen ismi verilmeyen kişilerden biridir. Genç bir kızdı. Küçük bir İbrani kızıydı ve büyük bir insandı. Benim için bu kız, Kraliçe Ester, Muavlı kız Rut, Betşeva, Sara, Rebeka ve Rahel kadar büyüktür. Ama adı yok ortada. Bu küçük kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti. Bu küçük İbrani kız emir verecek bir konumda değildi ama bir gün iç çekip ah keşke efendim gidip Samirya'daki peygamberi bir görse. O onu hastalığından iyileştirirdi diyor. Gördüğünüz gibi Elişa'nın ünü epey yayılmıştı. Birisi büyük bir olasılıkla Naaman'ın karısı bu kızın söylediklerini duymuştu ve durum Aram kralının kulağına gitmişti. Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı diyor 4. ayette. Aram kralı şöyle karşılık verdi. Kalk git, seninle İsrail kralına bir mektup göndereceğim. Naaman yanına 10 talant gümüş, 6000 şekel altın ve 10 takım giysi alıp gitti, mektubu İsrail kralına verdi. Mektupta şunlar yazılıydı. Bu mektupla birlikte sana kulum Naaman'ı gönderiyorum. Onu cüzzamdan kurtarmanı dilerim. İsrail kralı mektup okuyunca üstünü başını yırtıp şöyle haykırdı. Ben tanrı mıyım? Can alıp can vereyim. Nasıl bana bir adam gönderip onu cüzzamından kurtar der. Görüyor musunuz? Açıkça benimle kavga çıkarmaya çalışıyor. 2. Krallar 5. bölüm 5-7 ayetler arası. Aram kralının ordusunun komutanının cüzzamdan iyileştirilmesini isteyen mektubu İsrail kralını çok rahatsız etmişti. Ben tanrı değilim. Ben onu iyileştiremem diye bağırmıştı. Mesaj yanlış kişiye yollanmıştı. İsrail kralı mesajı okumuştu ama mesajın Elişa'ya gitmesi gerekti. Kardeşlerim, ben her zaman kendisine iyileştirme armağanına sahip olduğunu iddia eden birinin küfür ettiğini, yalan konuştuğunu, şarlatanlık ettiğini düşünüyorum ve bunu söylüyorum. İsrail kralı ben kimseyi iyileştirebileceğimi iddia etmiyorum dedi. Zaten istesem de bunu yapamam. Böyle bir gücüm ve yetkim yoktur. Elişa da insanları iyileştirebildiğini iddia etmiyordu ama büyük doktorla, yani Tanrı'nın kendisiyle iletişim içerisindeydi. Ancak Tanrı iyileştirebilir. Tanrı mucize yaratabilir. Başkaları değil. İsrail kralı Aram kralının kendisiyle kavga çıkartmaya çalıştığı sonucuna varmıştı. Yoksa neden ordusunun komutanını böylesine olanaksız bir istekle yollasındı? İsrail kralının üstünü başını yırttığını duyan Tanrı adamı Elişa ona şu haberi gönderdi. Neden üstünü başını yırttın? Adam bana gelsin. İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın. 2. Krallar 5 ayet 8. Elişa Naaman'ı bana yolla dedi. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa'nın evinin kapısı önünde durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi. Git Şeria ırmağında 7 kere yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın. 2. Krallar 5. bölüm 9-10. ayetler. Naaman kuzeydeki büyük bir krallıktan geliyordu. Hatta o sırada onun ulusu İsrail'den daha güçlüydü. Aram İsrail üzerinde zaten bazı zaferler kazanmıştı ve Naaman önünde kırmızı halılar açılmasını bekliyordu. Bunun yerine ne olmuştu? Elişa ona gidip Şeria ırmağında 7 kez yıkanmasını söylemişti. Bu durum tabii ki Naaman'ın gururunu incitmişti. Elişa aslında bu adamı kaba bir şekilde karşılamıştı. Hatta onu karşılamamıştı bile. Onu karşılamak için kapıya bile gitmemişti. Peygamberin Aram ordularının bu büyük komutanı karşısında yerlere eğilip izzet ikram edeceğini düşünürdünüz. Bunun yerine Elişa, Naaman'a hizmetçisini, sadece hizmetçisini yollayıp 7 kez Şeria ırmağında yıkanmasını söylüyor. Sizce Naaman onun öğüdünü dinleyecek mi? gel gelelim diyor Naaman, oradan öfkeyle ayrıldı. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek. Tanrısı Rabbin adını anarak elini cüzzamlı yerlerimin üzerine koyacak ya da üstünde tutacak ve beni cüzzamdan kurtaracak dedi. 2. Krallar 5. bölüm 11. ayet. Naaman kızmıştı çünkü çok gururlu bir adamdı. Daha önce kimse ona böyle davranmamıştı. Rab onun sadece cüzzamını değil, gururunu da iyileştirecekti. Değerli dostum, Tanrı sizi kurtardığında genelde hayatınızdan kendisi için rahatsız edici olan şeyi de çıkartır. Gurur, Tanrı'nın nefret ettiği şeylerden biridir. Tanrı'nın sevgi olduğu hakkında epey şey duyarız değil mi? Ama Tanrı aynı zamanda kutsal bir Tanrı'dır. Nefret de eder. Nefret etmeden sevemezsiniz. Ne demek istiyorum? Kötüden, günahtan nefret etmeden iyiyi sevemezsiniz. Bunu demek istiyorum. Çocuklarınızı seviyorsanız, çocuklarınızı ısırmaya çalışan bir köpekten nefret edersiniz. Ya da çocuklarınızı mahveden içkiden, esrardan nefret edersiniz. O saldırgan köpeği öldürmek istersiniz. Ya da o esrarı satanları, o esrarı, içkiyi ortadan kaldırmak, yok etmek istersiniz. Tanrı insanı sever ve gayet açık bir şekilde insanın yüreğindeki gururdan nefret ettiğini bildirir. Süleyman'ın Özdeyişleri 6. bölüm 16-19 ayetleri arasında Tanrı'nın nefret ettiği 7 şeyi sayar. Listesindeki ilk şey gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken ellerdir. Tanrı'nın nefret ettikleri listenin başında ne olduğunu görüyor musunuz? Gururlu gözler. Tanrı bundan nefret ettiğini söyler. Yani Tanrı gururdan nefret eder. Tanrı bundan adam öldürmeden nefret ettiği kadar nefret eder. Yakup 4. bölüm 6. ayette Tanrı kibirlilere karşıdır, gururlulara karşıdır ama alçak gönüllülere inayet gösterir, lütfeder der. Gurur insanın mahvolma nedenidir. Gurur büyük bir günahtır. Süleyman'ın Özdeyişleri yine 16-18'de şöyle okuyoruz. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Süleyman'ın Özdeyişleri 11 ayet 2'de şöyle der. Küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçak gönüllülerdedir. Son olarak da Süleyman'ın Özdeyişleri 29-23 şöyledir. Kibir insanı küçük düşürür. Alçak gönüllülükse saygı kazandırır. Tanrı neden gururdan nefret eder? Gururun tanımı kendini fazla beğenmektir. Sağlıksız bir kendini beğenmişliktir. Kişinin konumu ve başarılarından ötürü duyduğu normal mutluluktan çok daha fazlasıdır. Pavlus bunu şöyle dile getirmişti. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun. Gurur, kendine aşırı değer vermektir. Değdiğinizden daha fazlasını talep etmektir. Keşke bir insanı gerçek değerine göre satın alıp kendisinin sahip olduğunu düşündüğü değere göre satılabilseydi diye bir söz vardır. Hiç duymuş muydunuz? Gurur, kim olduğunuzla kim olduğunuzu sandığınız arasındaki farktır. Şeytanın düşüşüne neden olan gururuydu. Bu onun günahıydı. Gurur aynı zamanda Edom'un da günahıydı. Tanrı Edom hakkında şöyle demişti. Kartal gibi yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da seni oradan indireceğim. Rab böyle diyor. İnsanın gururu Tanrı'nın planına aykırıdır ve ikisinin karşılaştığı her yerde çatışma olur. Ödün yoktur. Her zaman kafa kafaya bir çatışma olur. Şunu anlamanız gerekir ki Tanrı'nın kurtuluş planı insanın gururuna nihai yanıttır. Tanrı insanı yerine koyar. Tanrı insandan hiçbir şey almaz. Pavlos İsa Mesih'i gördüğünde kendisi hakkında ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım diyebilmişti. Pavlos dinden vazgeçmişti. Pavlos o zamana kadar olduğu her şeyden vazgeçmişti. Bunların hepsini pislik saymıştı. Sifonu çektim demişti. Mesih ve gurur değerli dostum, birlikte asla olamaz. Hem gururlu olup aynı zamanda hem de Mesih'i kurtarıcınız olarak güvenemezsiniz, onu kabul edemezsiniz. Eğer ona güveniyorsanız, bütün gururunuzu bir kenara bırakmanız gerekir. Naaman'ın öyküsü, bir insanın gururundan sıyrılmasının en iyi, en güzel örneğidir. Naaman kesinlikle büyük ve önemli bir adamdı. Tanrı onun karakter ve yetenek sahibi olduğunu belirten bütün özelliklerini saymıştı ama o bir cüzzamlıydı. Resim olarak o bir günahkardı. Cüzzam bunu simgeliyor. Tanrı onu sadece cüzzamdan değil, aynı zamanda gururundan da kurtarmıştı. Elişa'nın ona hakaret ettiğinden emin olabilirsiniz. Naaman, Elişa'nın onun yanına geleceğini, ayağa kalkıp Tanrısı Rabbin isminde dua edeceğini, ellerini adamın üzerine koyacağını, yaraların üstüne koyup ellerini cüzzamı iyileştireceğini düşünmüştü. Biliyorsun, işte bizim din dediğimiz olay budur. Naaman bir iyileştirme kuyruğuna girip elini yaralarımın üzerine koydurabilirsem ve Tanrısının isminde dua etseydi, üzerime birazcık yağ sürseydi bu harika olurdu diye düşünmüştü. İşte dostum, bu bir dindir. Tanrı birisini iyileştirdiğinde bu imanla olur. Onun bunun sayesinde değil, gururunuzu bir kenara attırır. İyileşmek için bir insana değil, kendisinde şu mehbibe var, yok şu var diyenlere değil, büyük doktor olan Tanrı'ya gideriz ve gitmemiz de gerekir. Şam'ın Avana ve Farfar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi diyor Naaman. Oralarda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti diyor 2. Krallar 5. bölüm 12. ayette. Bu Naaman'la aynı görüşte olduğum bir konudur. Değerli dostum, Şeria ırmağı çamurlu, küçük bir ırmaktır. Lübnan'daki ırmaklardan bazıları kadar güzel değildir. Bu konuda Naaman'a biraz hak veriyorum. Neden gidip Şeria'nın sularına gireyim ki? Neden temiz suyu olan bir ırmağa girmeyeyim demişti. Bunun da bize uygun bir dersi vardır. Birçok insan Mesih'in çarmıhına gelmekten nefret eder. Burası bir alçalma yeridir kardeşim. Burası bir utanç yeridir. Yani Mesih'in çarmıhının önüne gelmek bir utanç, bir alçalma yeridir. İnsanlar çarmıha gelmek istemezler. Bunun yerine büyük bir şey yapmayı isterler. Naaman da böyle yapmak istiyordu. Ah, Naaman'ın gururu. Şam'daki ırmakların daha iyi olduğunu söyledi ve gerçekten de öyleydi. Peygamberin ona gidip Şeria ırmağında yıkanmasını söylemekteki saygısızlığı ve münasebetsizliğine çok kızmıştı. Ama dostum, Mesih'in çarmıhına gelmeniz gerekecektir. İsa'ya gelip onun önünde gururlu bir insan olarak duramazsınız. Ona geldiğinizde güvendiğiniz bir şey olduğunu söyleyemezsiniz. Hiçbir yalvarış olmadan, olduğum gibi geliyorum, tek umudum senin kanının benim için dökülmüş olması diyerek geliriz Mesih'in önüne. Bu kan bizim için olduğu kadar bütün insanlar için de, senin için de dökülmüştür. Bütün yapmamız gereken Mesih'in çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu işi kabul etmek, ona iman etmektir. Sonra 13. ayette Naaman'ın görevlileri yanına varıp, "Efendim, peygamber senden daha zor bir şey istemiş olsaydı yapmayacak mıydın?" dediler. Oysa o sana sadece yıkan, temizlen diyor. Git Şeria ırmağında yıkan ve temizlen. Naaman öfkeyle atına binip oradan ayrılırken hizmetçileri ona laf anlatmaya çalışıyorlardı. Eğer peygamber senden büyük bir şey yapmanı isteseydi onu yapardın. Öyle değil mi? Günümüzde ne kadar çok kişi kurtuluşa sahip olmak için büyük bir şey yapmayı isterler. Yapmanız gereken hiçbir şey yoktur kardeşim. İsa Mesih her şeyi bizim için zaten yapmıştır. Bütün yapmanız gereken onu kabul etmektir. Bizler dilenciler olarak geliriz. Naaman'ın da bu şekilde gelmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Naaman, Tanrı adamının sözü uyarınca gidip Şeria ırmağında 7 kere suya daldı. Teni eski haline döndü. Bebek teni gibi tertemiz oldu. 2. Krallar 5, ayet 14. Yani Naaman itaat etti ve iyileşti. Naaman, Şeria ırmağına gidip Elişa'nın talimatlarına göre suya 7 kere girdi. Orada olup onu seyretmek için çok şey verirdim. Sanıyorum sudan çıktığı her keresinde yaralarını muayene ediyordu. Büyük bir olasılıkla içinden, bu çok saçma bir şey, temizlenmiyorum, cüzdanım geçmiyor diye düşünüyordu. Sonra yeniden suya dalıyordu ama Şeriye ırmağına 7 kez daldı ve iyileşti. Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi: "Şimdi anladım ki İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanlarını kabul et. Elişa hizmetinde olduğum yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki hiçbir şey alamam." diye karşılık verdi. Naaman direttiyse de Elişa almak istemedi. Bunun üzerine Naaman, "Madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan 2 katır yükü toprak almama izin ver," dedi. "Çünkü bu kulun artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Ama Rab kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim tapınmak için Cimon tapınağına girip kendisine eşlik etmemi isteyince, tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda Rab bu kulunu bağışlasın." Elişa ona, "Esenlikle git," dedi. Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca neler oldu biliyor musunuz? Gehazi Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından birinin koştuğunu görünce arabasından inip onu karşıladı. Gehazi Elişa'nın hizmetçisiydi. "Ve ne oldu?" diye sordu. Gehazi, "Bir şey yok," dedi. "Yalnız efendimin bir ricası var. Biraz önce Efraim'in dağlık bölgesinden 2 genç peygamber geldi. Efendim onlara bir talant gümüşle 2 takım giysi vermen için beni gönderdi." Değerli dostum, Naaman iyileştiğinden ötürü derin bir minnettarlık duyuyor. Ve bu nedenle de Elişa'yı minnettarlığının bir işareti olarak getirdiği armağanları almaya zorluyor. Ama Elişa Tanrı'nın yapmış olduğu şeyden ötürü ücret almıyor. Elişa'nın Gehazi adındaki bir uşağı, ama bu biraz açgözlü. Bu adam böylesine güzel armağanların elden gitmesini istemediği için Naaman'ın ardından gitti. Gehazi neden Naaman'dan armağanlar almıştı? Açgözlülüğünden ötürü değerli dostum. Tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu, adamları da geri gönderdi. Sonra gidip efendisi Elişa'nın huzuruna çıktı. "Elişa, neredeydin Gehazi?" diye sordu. Gehazi, "Kulun hiçbir yere gitmedi," diye karşılık verdi. Gehazi, hizmetçilerin armağanları kuleye kadar taşımalarına izin verdi. Sonra onları kendisi aldı ve hizmetçiler Elişa onları görmesin diye Naaman'a döndüler. Armağanları güzelce sakladıktan sonra Gehazi hiçbir şey olmamış gibi işine koşar. Bunun üzerine Elişa, "O adam arabasından inip seni karşılarken ruhum seninle değil miydi?" diye sordu. "Şimdi gümüş ya da giysi, zeytinlik, bal, koyun, sığır, köle, cariye almanın zamanı mı? Bu yüzden Naaman'ın cüzdanı sonsuza kadar senin ve soyunun üzerinde kalacak." Böylece Gehazi Elişa'nın huzurundan kar gibi beyaz bir cüzdanlı olarak ayrıldı diyor 2. Krallar 5. bölüm 26-27. Ayetlerde. Değerli dostum, Naaman'ın büyük günahı gururuydu. Gehazi'nin büyük günahı ise açgözlülüktü. Değerli kardeşim, açgözlülük ruhun cüzzam hastalığıdır ki bundan kurtulmak gerekir.